Kitabın adı Alev Kıyıları. Yazarı Wilbur Smith. 36. ayrım. Çıkından bir deve kuşu yumurtası çıkardı. Yuvarlaklığı kusursuz, rengi cilalanmış fil dişi gibiydi. Üzerindeki kuş ve hayvan silüetleri belli ki sevgiyle işlenmişti. Bir ucunda da tahta bir kapağı vardı. Hani yumurtayı avucunda kıpırdatırken içindeki sıvı guluk guluk etti. Senten, meme verilmeyen köpek yavruları gibi kıvrandı. "Çok inatçı karısın," dedi Ova tiksinti dolu bir sesle. Bushman geleneği ancak bu kadar sitem etmesine izin verirdi. Ona emir veremez, herhangi bir şey yapmasını yasaklayamazdı. Bir Bushman bir başka Bushman'a ancak öğüt verebilirdi. Irktaşları üzerinde hiçbir hakkı yoktu. Aralarında şef, komutan falan olmazdı. Hepsi eşittiler. Kadını da, erkeği de, genci de, yaşlısı da. Hani kapağı dikkatle çıkarıp Senten'e yanaştı. Kolunu kızın ensesi altına kaydırıp başını dengeledi. Senten oburcasına bir yudum alıp yuttu. Boğulur gibi oldu. Sular çenesinden damladı. Bu sefer hani de, ovada bir ağızdan üzüntü sesleri çıkardılar. Ziyan olan her damla, paha biçilmez, hayat veren kandı. Hani yumurtayı çekti, Senten hıçkırdı, uzanmaya çalıştı. "Terbiyesizsin," diye azarladı onu hani. Yumurtayı kendi ağzına kaldırdı, avurtları şişinceye kadar ağzını suyla doldurdu, sonra elini Senten'in çenesine koydu. Başını eğdi, dudaklarını Senten'inkilere yaklaştırdı. Birkaç damla suyu dikkatle Senten'in ağzına verdi. Onu yutmasını bekledi, sonra yenisini verdi. Son damlayı verdikten sonra oturdu. Kızın ne zaman tekrar su içmeye hazır olacağını görmek üzere beklemeye koyuldu. O zaman ona bir ağız dolusu su daha verdi. Sonra da bir üçüncü kere verdi. "Bu dişi yavru su başına gelmiş fil gibi içiyor," dedi Ova, ekşi bir sesle. "Daha şimdiden Kuysep'teki kuru ırmağı dolduracak kadar su içti." Hakkı var tabii. Bunu hani de ister istemez kabul etmek zorunda kaldı. Kız bir yetişkine bütün gün yetecek suyu tüketmişti. Yumurtanın kapağını kapattı. Senten iki kolunu uzatıp biraz daha versin diye yalvardı ama o dinlemedi. Yumurtayı torbasına koydu. "Ne olur, biraz daha," diye sızlandı Senten. Kadın duymazlıktan geldi, adama döndü. Aralarında tartıştılar. Ellerini zarif bir kuş gibi hareketlerle kıpırdatıyorlardı. Parmakları ikide bir havada dalgalanıyordu. Kadın, alnına beyaz boncuklu bir bant takmıştı. Aynı boncuktan bir düzine dizi boynunda, pazularında da vardı. Belinde kısa deri bir etek, tek omzunda benekli bir kürk göze çarpıyordu. Bütün giysileri aynı deridendi. Dikilmiş değildi, olduğu gibiydi biçimi. Eteği beline antilop boynuzlarından bir kemer oturtuyordu. Elinde uzun bir sopa vardı. Bir ucuna delikli bir taş geçirilmişti. Senten yattığı yerden ona dikkatle baktı. Tartışılan şeyin kendi hayatı olduğunu seziyordu. Yaşlı kadın onun avukatıydı. "Dediğin doğru bilge," dedi. "Biz yolculuktayız. Ayak uyduramayan, diğerlerini tehlikeye sokanlar geride bırakılmalıdır. Gelenek böyle der. Ama şuradan şuraya kadar beklesek," eliyle güneşin bir saatte alacağı mesafeyi gösterdi. "Belki bu çocuk kuvvet kazanır. O kadarcık beklemek de bizi hiçbir tehlikeye sokmaz." Ova hala boğuk, aksi sesler çıkarıyor, ellerini bilekten hızla bükerek işaretler yapıyordu. Bu anlamlı hareket Senten'i çok korkuttu. "Yolumuz zor bir yol, çok da uzun. Bir daha suya varmamız günler sürer. Burada oyalanmak çılgınlık." Ova'nın başında bir taç vardı. Adamın sert tutumundan çok o taçtan çekindiğini hissetti Senten. Birden anladı ne olduğunu. Deri bir bant üzerine 14 tane minik ok tutturulmuştu. Nehir kamışlarından yapılmıştı bu oklar. Uçlarına kartal tüyleri takılmış, yukarı dönük başları beyaz kemikten ama boyalıydı. Senten bu açıklamaları Löveya'nın Afrika Yolculukları kitabından hatırlıyordu. "Zehir," diye fısıldadı. "Zehirli oklar." Ürperdi, sonra kitaptaki elle yapılmış resmi hatırladı. "Bunlar Bushman. Gerçek canlı Bushman bunlar." Doğrulmayı başardı. Minik insanların ikisi birden dönüp ona baktılar. "Şimdiden kuvvetlendi," dedi hani. Ama ovada ayağa kalkmaya başlamıştı. "Biz yolculuktayız. En önemli yolculuk hem de. Günlerimiz ziyan oluyor." Birden Hani'nin yüz ifadesi değişti. Senten'in vücuduna bakıyordu. Senten doğrulup oturunca, zaten yırtık olan bluzu takılmış, göğsünün biri ortaya çıkmıştı. Yaşlı kadının bakışını gören Senten çıplaklığını fark etti. Aceleyle örtündü. Ama kadın bu sefer seke seke ona yaklaştı, üzerine eğildi. Sabırsız bir hareketle Senten'in ellerini itti, kendi, ince, zarif ellerinin şaşılacak kadar güçlü parmaklarıyla Senten'in memelerine bastırdı, onları sıktı. Senten yüzünü buruşturdu, uzaklaşmaya çalıştı ama ihtiyar kadın tıpkı Anna kadar kararlı ve otoriterdi. Yırtık bluzu açtı, meme başlarından birini baş parmağıyla işaret parmağı arasına alıp yavaşça süt çıkarmak ister gibi sıktı. Memenin ucunda berrak bir damlacık belirdi. Hani kendi kendine "hımm" diye bir ses çıkardı. Senten'i tekrar kumlara doğru itip yatırdı. Branda eteğin altına elini soktu, minik parmaklarıyla göbeğini yokladı. Sonunda topukları üzerine çömeldi. Kocasına bir zafer ifadesiyle sırıttı. "Artık bırakamazsın onu," dedi kasılarak. "İnsanların en eski, en köklü geleneğidir. İster san olsun ister olmasın. İçinde bir başka hayat taşıyan bir kadını asla terk edemezsin." Bu sefer Ova bezgin bir teslim işareti yaptı, o da çömeldi. Poz atıyor, biraz uzağa oturuyordu. Karısı elinde ucu ağırlıklı kazma sopasıyla deniz kenarına doğru yürürken ona baktı. Kadın ıslak kumları dikkatle inceledi. Dalgalar gelip ayak bilekleri çevresinde dolaştı, sonra sopanın ucunu kuma sapladı. Çeke çeke sığ bir oluk açarak kumsala doğru ilerledi. Sopanın ucu kumların altında sert bir şeye değince, hani duruyor, parmaklarıyla eşeleyip bir şey çıkarıyor, sırt torbasını atıyor, sonra aynı işlemi tekrarlıyordu. Az sonra Senten'in yatmakta olduğu yere döndü. Torbasındaki kabuklu deniz hayvanlarını kumların üzerine boşalttı. Çifte kabuklu kum midyeleriydi. Senten hemen tanıdı. Kendi budalalığında fena halde içerledi. Günlerdir bu capcanlı besinlerle dolu kumsalda açlık ve susuzluk içinde sürünmüştü. İhtiyar kadın kemik bıçağıyla midyeleri açarken suyun sedeften sızmaması için elini dengeli tutuyordu. Onları Senten'e uzatmaya başladı. Senten yarım kabuklardan sulara emdi, sonra eti çıkarıp ağzına attı. "Bon," dedi Annie'ye. Çiğnerken bütün yüzü büyük bir zevk ifadesi yansıtıyordu. "Très bon." Hani sırıttı, kafasını salladı. Bir yandan kemik bıçağıyla yeni bir midyeyi yarmaya çalışıyordu. Bıçak bu işe uygun değildi. Kabuklar zor açılıyor, kenarları kırılıyor, parçaları içindeki etin üzerine dökülüyor, Senten'in dişlerinde gıcır gıcır ediyordu. 3 midye daha yedikten sonra Senten kendi çakısını buldu, bıçağını açtı. Ova bu arada bu işleri onaylamadığını belirtircesine uzakta oturmayı sürdürmüş, denize bakıp durmuştu. Çakının çıt sesini duyar duymaz dikkatini Senten'e çevirdi. Gözlerinde büyük bir ilgi okundu. Senler taş devri insanlarıydı. Demirin işlenmesi onların uygarlığının bir parçası değildi. Ama Ova'nın daha önce de bu tür aletleri görmüşlüğü vardı. Siyah devlerle yapılan savaşlarda, kendi arkadaşları savaş alanlarında bulmuşlardı bu tür şeyleri. Sonra yabancı gezginlerin kamplarından gizlice alınmış olanları görmüştü. Bir zamanlar bir sen tanımıştı. Onda da şu kızın elindeki bıçağa benzer bir bıçak vardı. Adamın adı Gıcay'ydı. 35 yıl önce o adam, Ova'nın en büyük ablasıyla evlenmişti. Kıca gençliğinde, kurumuş bir kuyuda bir beyaz adamın iskeletini bulmuştu. Yaşlı bir fil avcısına aitti. Atının cesediyle yan yana yatıyordu. Yanında da fil tüfeği duruyordu. Kıca tüfeğe dokunmamıştı. Efsanelerden biliyordu. Bu garip sihirli sopanın içinde gök gürültüsü yaşamaktaydı. Ama yanda duran, çürümekte olan deri eğerin ceplerini iyice aramıştı. Orada buşmanların daha önce ancak rüyada gördüğü nice hazineler bulmuştu. Bir deri kese içinde tütün vardı. Bir ay yetecek kadar. Kıca ondan bir tutamını üst dudağının altına yerleştirmiş, keyifle öteki eşyaları araştırmıştı. Bulduğu kitabı, içi gri madenden minik toplarla dolu bir kutuyu, kullanılmaz diye hemen bir kenara atmıştı. Sonra deri kayışlı, sarı madenden nefis bir şişe çıkarmıştı ortaya. İşe yaramaz gri bir tozla doluydu. Onu kumlara döktü ama şişenin kendisi öyle güzel ve parlaktı ki buna karşı koyabilecek bir kadın düşünemiyordu. kışa, büyük bir avcı değildi. Dans etmeyi, şarkı söylemeyi de iyi beceremezdi. Kahkahası akan sulara benzeyen genç bir kadına, ovanın ablasına uzun zamandan beri kur yapıyordu ama onun dikkatini çekebilme umudunu kaybetmiş gibiydi. Başındaki minik tüy saplı oklardan birini ondan tarafa atmaya bile cesareti yoktu. Ama parlak şişeyi ele geçirince artık onun kendi kadını olacağından kuşkusu kalmadı. Sonra bıçağı buldu kışa. Bunun ona kabile erkeklerinin saygısını kazandıracağını biliyordu. Bu saygıyı da tıpkı Ova'nın ablasını istediği kadar istiyordu. Ova, ablasını ve kışayı en son 30 yıl önce görmüştü. Sonra onlar doğudaki kuru topraklara gitmişlerdi. Kabilenin erkekleri bıçak yüzünden duydukları kıskançlıkla kovalamışlardı onları. Ova, midyeleri açıp duran yabancı kadının elindeki tanıdık bıçağa bakıyordu. Kadın, midyeleri, içindeki sarı etleri oburca yemekte, sularını içmekteydi. O ana kadar, kadının kocaman, çirkin vücudu, tümsan erkeklerinden uzun boyu, dev el ve ayakları, uzun gür saçları, güneşten yara gibi kavrulmuş dini onu tiksindirmişti. Ama bıçağa baktığı anda, tüm karmaşık duyguları, çok eski günlere ait duyguları geri döndü. Geceleri o bıçağı düşünmek yüzünden, gözüne uyku girmeyeceğini çok iyi biliyordu. Ova ayağa kalktı. Yeter dedi Hani'ye, yola çıkma zamanı. Biraz daha. İster karnında çocuk taşısın, ister taşımasın. Kimse başkalarının hayatını tehlikeye atamaz. Yola devam etmemiz gerek. Hani onun haklı olduğunu biliyordu. Daha şimdiden tehlikeli sayılacak kadar çok vakit kaybetmişlerdi. O da kocasıyla birlikte kalktı, torbasını omzunda dengeledi. Sente'nin gözlerindeki telaşı gördü. Kız onların ne yapmaya hazırlandığını anlamıştı. ''Beni bekleyin, Atande!'' Senten de çabalayıp ayağa kalktı. Tek başına bırakılmaktan çok korkmuştu. Ova, küçük yayını sol eline aldı, kasık bağını yerleştirip penisini içine soktu, belini sıktı. Sonra kadınlara bakmadan plajın kenarına doğru yola koyuldu. Hani onun peşi sıra ilerledi. Senten onların çıkık kalçalarını ilk defa olarak fark etti. Hani'nin arkası öyle fırlaktı ki, bir tayın sırtına biner gibi rahatlıkla oraya oturulabilirdi. Bu düşünce gülmesine yol açtı. Hani dönüp ona baktı, cesaret verecek biçimde gülümsedi. Sonra karşıya baktı. Kalçaları bir yükselip bir alçalıyor, memeleri göbeğine vurup duruyordu. Senten onların peşinden bir adım attı, sonra bozularak duraladı. ''Yanlış taraf!'' diye bağırdı. ''Siz yanlış tarafa gidiyorsunuz.'' İki minik pigme kuzeye doğru yönelmişlerdi. Cape Town'dan, Valvis Körfezi'nden, Lüderisbush'tan ve tüm uygarlıktan uzağa doğru. ''O tarafa gidemezsiniz. Geri dönün. Beni burada yalnız bırakamazsınız. Yapamazsı...'' Büyük bir kaygı içindeydi. Çölün yalnızlığını pusuya yatmış kendisini bekler gibi görüyordu. Tek başına kaldığı anda, o düşman onu yiyip bitirecek, mahvedecekti. Ama bu iki minik insanı izlerse de, kendi halkına, onların kendisini kurtarma ihtimaline arkasını dönmüş olacaktı. Hani'nin peşinden bir iki kararsız adım attı. ''Lütfen gitmeyin!'' İhtiyar kadın bu çağrının anlamını anladı. Ama kızı yürütmenin yalnızca bir tek yolu olduğunu biliyordu. Arkasına bakmadı. ''Lütfen, lütfen!'' Ritmik adımlar, İki küçük insanı can sıkacak bir hızla uzaklaştırıyordu. Senten birkaç dakika daha kararsız kaldı. Dönüp güneye doğru baktı. Ne yapacağını bilemiyordu. Çaresizdi. Hani hemen hemen çeyrek mil kadar uzaklaşmıştı kumsalda. Yavaşlamaya da niyeti yok gibiydi. ''Beni bekleyin!'' diye bağırdı Senten. Yerden tahta sopasını kaptı. Koşmaya çalıştı. Ama 100 adım kadar sonra kısa adımlı, sarsak, yine de kararlı bir yürüyüş temposuna döndü. Öyle olduğunda ilerideki iki karabenek çok küçülmüşlerdi. Sonunda kumsalın ilerisindeki bir burnun arkasında kayboldular. Ama ayak izleri kumlar üzerinde belirgin biçimde görünüyordu. Minik çocuk ayağı gibi izlerdi. Senten tüm dikkatini o izlere yöneltti. Gerekli gücü nereden bulduğunu, o gün nasıl ayakta kaldığını anlamadan ilerledi. Akşamüstü, karanlığı tükenmek üzereyken, gözlerini kumdaki izlerden ayırıp başını kaldırdı. Uzakta, denize doğru süzülen mavimsi dumanı gördü. dumanı bir grup sarı kum kayasının arkasından yükseliyordu. Son gücünü kullanarak senlerin kampına vardı. Bitik durumda ateşin başına çöktü. Hani ona yaklaştı. Bir yandan yine çatır çutur konuşuyor, bir şeyler söylüyordu. Civcivini besleyen ana tavuk gibi onu yine ağızdan ağza besledi. Verdiği su, yaşlı kadının tükrüğünden yoğunlaşıyor, ısınıyordu ama Senten ömründe bu kadar lezzetli bir şey tattığını hatırlamıyordu. Tıpkı sabah olduğu gibi bu sefer de su yeterli değildi. Kadın yumurtanın tıpasını kapadığında Senten'in susuzluğu geçmemişti. Senten bakışlarını yumurtalarla dolu torbadan ayırıp yaşlı adamı aradı. Sonunda onu gördü. Yalnız başı görünüyordu. Yeşil sularda, yosun yatakları arasında dolaşıp duruyordu. Çırılçıplak soyunmuş, bir tek boynundaki ve belindeki boncuklar kalmıştı. Elinde Hani'nin ucu sivri sopasını taşıyordu. Senten onu seyrederken, ova, av tazısı gibi gerilip vaziyet aldı. Sonra sopayı olanca hızıyla bir noktaya daldırdı. Çevredeki sular patlar gibi oldu. Ova, iri çevik bir avla mücadeleye girişti. Hani ona cesaret verircesine ellerini çırptı. Sonunda yaşlı adam, debelenip duran bir yaratığı kumsala çekmeyi başardı. Senten tüm yorgunluğuna rağmen şaşkınlıkla dizleri üstünde doğruldu. Bu avı tanımıştı. Istakoz onun en sevdiği yiyeceklerden biriydi. Ama gözlerinin onu aldattığını düşündü. Bu yaratık ovanın taşıyamayacağı kadar iri bir şeydi. Zırhlı kuyruk kumlarda sürükleniyor, şakır şukur sesler çıkarıyor, kalın uzun bıyıkları ovanın başına kadar yükseliyordu. Ova o boynuzlara minik pençeleriyle sarıldı. Hani eline kendi kafası kadar bir taş alıp kıyıya yardıma koştu. Birlikte dev kabukluyu öldürmeyi başardılar. Karanlık basmadan ova iki ıstakoz daha öldürdü. Onlar da ilki kadar kocamandılar. Sonra Hani ile ikisi kuma sığ bir çukur açtılar. İçini yosun yapraklarıyla döşediler. Onlar tandırı hazırlarken Senten üç dev kabukluyu inceliyordu. Bunların ıstakoz gibi kıskaçları olmadığını hemen gördü. Lyon'da, şatoda, amcasının sofrasında yediği Akdeniz langustunun bir türü olmalıydı. Ama bunlar azmandı. Bıyıkları Senten'in kolu kadar uzun, baş parmağı kadar kalındı. Öyle yaşlıydılar ki, deniz kabukları yosunlar üstlerine yapışmış, ikinci bir tabaka oluşturmuştu. Ovayla Hani, onları yosun döşeli çukura gömüp ince bir kum tabakasıyla örttüler. Sonra yanan tahtalardan üzerine bir kümbet kurdular. Aralarında neşeyle çene çalarlarken ateşin ışığı kayısı rengi tenlerinde parlıyordu. İşleri bitince ova yerinden fırladı, zıplamalı bir dansa başladı. Ateşin çevresinde dönüp dururken çatlak sesiyle bir de şarkı söylüyordu. Hani ona el çırparak eşlik etti. Mırıldanarak şarkıya katıldı. Oturduğu yerde sağa sola sallandı durdu. Senten uzanmış, yorgunluk çıkarır, yaşlı adamın enerjisine şaşarken ova dansını sürdürüyordu. Acaba amacı neydi bu dansın? Şarkının sözleri ne diyordu? Ova bir yandan, "Seni selamlıyorum denizin örümceği, bu dansı sana sunuyorum" diye bağırırken, bacaklarını öyle yükseğe kaldırıyordu ki, çıplak kalçaları deri kasık bağının altında pelte gibi titreyip duruyordu. "Sana dansımı ve saygımı sunuyorum. Biz yaşayalım diye öldün sen." Hani tiz çığlıklarla şarkıyı süslemekteydi. Kurnaz avcı ova ne zaman bir canlıyı öldürse şükran duası ederdi. Hiçbir yaratığı ne kadar küçük olursa olsun bu onurdan yoksun bırakacak kadar küçümsemezdi. Küçük şeylerin değerini iyi bilirdi. Bu kabuklu antennilerin saygıya aslanlardan daha layık olduğuna inanır, mantis böcekleri için avladığı fillerden daha çok dua ederdi. Bu yaratıklarda taptığı doğanın özel bir parçasının var olduğuna inanırdı. Kendisinin bu yaratıklardan daha değerli olduğu kanısında değildi. Onların üzerinde bir hakkı yoktu. Yalnızca kendinin ve kabilesinin sağ kalması amacına dönük olarak yaşıyordu. Onlara hayat veren avlar için bu nedenle şükran sunardı. Dans sona erdiğinde ateşin çevresini adımlarıyla oldukça derin bir halka oymuş bulunuyordu. 36. ayrımın sonu. Sayfa 262. Devamı 37. ayrımda.